Ayrım 30, sayfa 333. Mutfağa dönüp arka kapıyı da kilitledi. Zinciri takarken elleri titriyordu. Dönüp havası hala buram buram tehdit ve tehlike kokan ve artık ona tamamen yabancı olan mutfağa baktı. Victor'un kendisi için hazırlamış olduğu buzları erimiş kokteyl hala tezgahın üzerinde duruyordu. Onu alıp sanki pis bir şeymiş gibi iğrenerek Evie'ye döktü. Aslında kendini de kirlenmiş hissediyordu artık onunla seviştiği için. Doğruca banyoya gidip üzerindekileri hızla çıkararak duşa girdi. Uzun bir süre tazikli sıcak suyun altında durup Victor'un bıraktığı bütün pislikleri temizlemeye çalıştı vücudundan. Ama hatıraları temizlemek olanaksızdı. Gözlerini yumdu. Hala Victor'un yüzünü görüyor, dokunuşlarını üzerinde hissedebiliyordu. Yatak odasına gidip çarşafı parçalarcasına çekti yataktan. Victor'un kokusu sinmiş çarşafı. Bir ızdırap verici hatıra daha. Yeni temiz çarşaflar serdi yatağa. Sevişmelerinden hiçbir iz taşımayan yeni temiz çarşaflar. Banyoda Victor'un kullanmış olduğu havluları da yenileriyle değiştirdi. Mutfağa geri döndü ve Victor'un dışarıdan ısmarlayıp soğumaması için fırına soktuğu yemeği bir güvecin içindeki parmesanla dolu patlıcanı olduğu gibi çöpe attı. O akşam tek bir lokma koymadı ağzına. Sadece kendine bir kadeh kırmızı şarap doldurup oturma odasına gitti. Gazla çalışan şömineyi yaktı. Böylece oturup Noel ağacını seyretti. ''Mutlu Noeller'' diye geçirdi aklından. ''Bir insanın göğsünü tam ortasından ayırıp içindekileri teker teker çıkarabilirim. Bir akciğeri ince ince dilimleyebilirim. Mikroskoba bakıp kanser, tüberküloz ya da amfizem teşhisi koyabilirim. Ama bir insanın kalbinin içindeki sırlara bistürümle ulaşamam.'' Şarap anestezik etkisini yavaş yavaş göstermeye başlamış, gitgide acısını hafifletiyordu. Şarabını bitirip yatağına gitti. Gece yarısı birdenbire uyandı. O kadar şiddetli esiyordu ki rüzgar, ev neredeyse yerinden sökülecek gibiydi. Gördüğü kabus yüzünden soluğu kesilmişti. Kalbi son sürat atıyordu. İncecik kuru dallar gibi istiflenmiş yıllık bedenler. Korlarını insan çemberinin üzerine döken alevler. Ve gölgelerde kalmaya, alevlerden saklanmaya çalışan Maura. Rüyalarımda bile bu görüntü peşimi bırakmıyor. Zihnimdeki Dante cehennemiyle yaşıyorum. Hemen yanında Victor'un bir zamanlar uyuduğu yastığa uzandı. Birden onu özlediğini anladı. Yokluğu Maura'ya bir anda o kadar büyük bir acı vermişti ki içindeki boşluğu bastırmak için ellerini midesinin üzerine kavuşturdu. Ya yanılıyorsa? Ya Victor doğruyu söylediyse? Şafak sökerken sanki uyuşturulmuş gibi yorgun bir şekilde yataktan çıktı. Kahvesini hazırlamak için mutfağa gitti ve yemek masasına oturup sabahın alacakaranlığını serede serede kahvesinden ağır ağır yudumlamaya başladı. Hala aklı masasının üzerinde duran dosyadaydı. Dosyayı açtı. Kabus görmesine neden olan fotoğraflara baktı yine. Yanmış vücutlar, kulübeler. Bir gecelik ani bir şiddet nöbeti sonucu böyle bir sürü ölü diye düşündü. Nasıl bir öfke çeşidiydi ki bu? Hayvanları dahi telef etmişlerdi. Birbirlerine karışmış keçi ve insan vücutlarına baktı. Keçiler. Ama niye keçiler de katledilmişti ki? Bu anlamsız imha planına bu insanların neyin sevk etmiş olabileceği üzerine düşünmeye başladı. Öldürülmüş hayvanlar. Bir sonraki fotoğraf Van Oort'a ait kliniği gösteriyordu. Curuf briketinden inşa edilmiş kliniğin yanmış dış cephesi, kapı eşiğinin önüne yığılmış yanık bedenler. Ama bu sefer ölülere değil, kliniğin oluklu tenekeden yapılmış ve ateşten etkilenmemiş çatısına odaklanmıştı. Daha önce hiç dikkatini çekmemişti kliniğin çatısı. Sanki çatıya mahyalı metalin ortasında orasına burasına saçılmış koyu lekeler halinde kuru yapraklar düşmüş gibiydi. Detayları görebilmesi için fotoğrafın büyütülmesi lazımdı. Fotoğrafı açıp çalışma odasına gitti ve masa lambasının altına tuttu. Masasını biraz karıştırdıktan sonra büyütücü buldu. Masa parlak lambanın altında teneke çatıya odaklanarak resmi inceledi. Büyüteciyle kuru yapraklara ait her türlü detayı görebiliyordu artık. Kurumuş yapraklar sandığı siyah lekeler birden bambaşka bir şekilde bürünü vermişlerdi şimdi. Birden iliklerine kadar buz kesti. Büyüteci elinden bırakıp sandalyeye bıraktı kendini. Kuşlar. Bunlar ölü kuşlardı. Mutfağa dönüp Rizoli'nin telefon numarasını çevirdi. Birkaç dakika sonra telaşla açtı Rizoli telefonunu. ''Sana söylemem gereken bir şey var.'' dedi Maura. ''Sabahın 6:30'unda mı?'' Aslında dün Washington'a dönmeden önce ajan Dean'e söylemem lazımdı ama Victor'la konuşmadan bir şey söylemek istemedim. Victor, senin eski kocan mı? Evet. Onun ne ilgisi var bizimle? Sanırım Hindistan'da o köyde neler olup bittiğini biliyor. Böyle mi söyledi sana? Henüz bir şey söylemedi. Bu yüzden sorgulamanız için onu size getirmek istiyorum. 19. Barry Frost'un Colonnade Hotel'inin önüne park edilmiş arabasının içinde oturuyorlardı. Frost ve Rizzoli öne, Maura arkaya oturmuştu. Bırakın da önce ben konuşayım onunla, dedi Maura. Burada kalsan iyi olur doktor, dedi Frost. Nasıl bir tepki vereceğini bilemeyiz. Eğer onunla konuşursam fazla karşı koymayacağını sanıyorum. Ama ya eğer silahı varsa? Bana zarar vermez, dedi Maura. Ayrıca ona zarar vermenizi istemiyorum, tamam mı? Buraya tutuklamaya gelmediniz. Peki ya gelmek istemezse? Gelecektir. Maura arabanın kapısını iterek açtı. Siz bana bırakın yeter. Asansörü büyük ihtimalle bu komik üçlünün bu otelde ne işi var diye düşünüp garip garip onlara bakan genç bir çiftle paylaşarak 4. kata çıktılar. Maura yanında Rizzoli ve Frost olmak üzere 426 nolu odasının kapısını tıkladı. Açan olmadı. Biraz zaman geçtikten sonra Maura tam bir kez daha deneyecekti ki kapı ardına kadar açıldı. Victor durmuş ona bakıyordu. Gözlerinden yorgunluk akıyor. Yüzün ifadesinden kesinlikle çok üzgün olduğu anlaşılıyordu. Neye karar verdiğini merak etmiştim ben de, dedi. Maura başını salladı. Victor, ama sonra sanırım buna şaşmamam lazım. Victor, koridorda duran Rizzoli ve Frost'a bakıp acı acı gülümsedi. Kelepçe de getirdiniz mi? Kelepçe hiç gerek yok, dedi Maura. Sadece konuşmak istiyorlar. Tabii tabii, sadece konuşacaklar. Avukatımı çağırmam gerekiyor mu? Sen bilirsin. Yo hayır, sen söyle bana. Avukata ihtiyacım olacak mı? Bunun kararını sen verebilirsin, Victor. Bu sadece normal bir görüşme değil mi? Suçlular avukat konusunda ısrar ederler sadece, değil mi? Avukat tutmak fena fikir değil aslında. O zaman sana ispatlayacağım. Avukat tutmak istemiyorum, dedektiflere baktı. Ayakkabılarımı giyebilir miyim? Tabii bir itirazınız yoksa. Dönüp dolaba doğru yürüdü. Maru Rizzoli'ye, lütfen dışarıda bekler misiniz, dedikten sonra son bir kez baş başa konuşmak için Victor'un peşinden odaya girerek kapıyı kapattı. Victor bir sandalyeye oturmuş botlarını bağlıyordu. Maura yatağın üzerindeki valizi fark etti. Toplanıyorsun, dedi. Saat 4'teki uçağa yer ayırttım. Ama sanırım planlarım alt üst olmak üzere, değil mi? Onlara söylemek zorundaydım, kusura bakma. Eminim öyledir. Başka seçeneğim yoktu. Victor ayağa kalktı. Bir seçeneğin vardı ve kullandın. Başka ne söylenebilir ki? Odayı geçip kapıyı açtı. Ben hazırım, dedi. Rizzoli'ye bir anahtar uzattı. Sanırım kiralık arabamı da aramak istersiniz. Garajın 3. katında mavi bir Toyota. İşbirliği yapmadığımı söyleyemezsiniz, değil mi? Frost Victor'la gitti. İki adam asansöre doğru yaklaşırken Rizzoli Mauro'nun koluna yapışarak onu geri çekti. Bundan sonrasına sen karışma. Ama onu sana veren benim. İşte bu yüzden karışma dedim ya. O benim bir zamanlar kocamdı. İyi ya işte. Sen bir adım geri çekileceksin. Bırak biz halledelim. Mauro, sen karışmaman gerektiğini biliyorsun ama. Tabii ki biliyordu Mauro. Ama yine de aşağı kadar onlarla gitti. Kendi arabasıyla Scogliatelle Plaza'ya kadar onları takip etti. Victor'un arkada oturduğunu görebiliyordu. Kırmızı ışıkta durduklarında sadece bir kez arkasına dönüp Mauro'ya bakmıştı Victor. Sadece çok kısa bir an bakıştıklarında birbirini buldu. Sonra Victor önüne dönüp bir daha hiç bakmadı Mauro'ya. Mauro arabasını park edip Boston Polis Merkezi'ne doğru yürüdü. Victor yukarı kattaydı. Asansörle 2. kata çıkıp doğruca cinayetin birimine doğru hareket etti. Barry Frost yolunu kesti Mauro'nun. İçeri giremezsin doktor. İfadesi alındı mı? Rizzoli ile Crow ilgileniyorlar. Lanet olsun, onu size ben verdim. En azından söyleyeceklerini dinlememe izin verin. Yandaki odadan izleyebilirim. Burada beklemen lazım, diye ekledi Frost kibarca. Lütfen Doktor Ailes. Cana yakın biriydi Frost. Benim bütün dedektifleri içinde Mauro'nun protestosuna karşı kibarca ve sessizce karşı çıkabilecek mizaçta olan sadece Frost'tu. Gidip benim masama otursana, sana bir kahve getireyim. Mara Frost'u dinleyerek istemeye istemeye de olsa sandalyesine oturup masadaki fotoğrafa bakmaya başladı. Karısının fotoğrafıydı herhalde. Asil atlara sahip elmacık kemikleri çıkık güzel sarışın bir kadın. Az sonra Frost kahvesini getirip masanın önündeki sandalyeye oturdu. Mara kahveye dokunmadı bile. Sürekli Frost'un karısının fotoğrafına bakıp evliliklerini düşündü. Diğer evlilikleri. Mutlu evlilikleri. Rizzoli, Victor Banks'tan hoşlanmamıştı. Victor sorgu odasına bir sandalyeye oturmuş, omuzlarını gevşetmiş, rahat bir duruşla sakin sakin kahvesini yudumluyordu. Yakışıklı bir adamdı ve bunun fazlasıyla farkındaydı. Fazla yakışıklı bir adam. Rizzoli eskimiş deri ceketine, haki rengi pantolonuna bakıp Victor'u Indiana Jones'a benzetti. Kırbaçsız ve havalı bir adet Indiana Jones. Üzerinde bir de tıp diploması ve saf altından bir yardımseverlik eklenirse herhalde kızlar böyle bir tipi rahat bırakmıyorlardı diye düşündü Rizzoli. O kendinden son derece emin ve aklı başında Doktor Iles bile kalbini bu adama kaptırmamış mıydı? Onu baştan çıkarttın değil mi? Darren Crowe Rizzoli'nin sağında oturuyordu. Önceden kararlaştırdıkları gibi adamla en çok Rizzoli konuşacaktı. O ana kadar soğuk davranmasına rağmen bir an önce sorgu bitse de buradan çıksam aceleciliğiyle Rizzoli'nin bütün giriş niteliğindeki sorularına hiç itiraz vermeden kısa kısa cevaplamıştı Victor. Polise karşı özel bir saygısı olmayan bir adam. Onunla işleri bittiğinde tamam. Şimdi belki size biraz saygı duyabilirim havalarında bir adam. Ne zamandır Boston'dasınız Bay Banks? Diye sordu Rizzoli. Öncelikle Bay Banks değil, Doktor Banks. Size söyledim, 9 gündür buradayım. Geçen cumartesi gecesi geldim. Boston'a bir toplantı için geldiğinizi söylediniz. Harvard Kamu Sağlığı Okulu'nun dekanlığı toplantılarım vardı. Bu toplantıların sebebi neydi? Derneğin birkaç üniversite öğrencisi stajı konusunda anlaşmalar yaptı. Yani Van Ort'tan bahsediyoruz. Evet, biz uluslararası bir hayır kuruluşuyuz. Dünyanın her tarafında kliniklerimiz var. Bu kliniklerde gönüllü olarak staj yapmak isteyen tıp ve hemşirelik okulu öğrencilerine her zaman kapımız açık. Böylece öğrenciler hayatın gerçeklerini görme fırsatı yakalıyorlar. Biz de buna karşılık onların hünerlerinden yararlanıyoruz. Peki bu Harvard toplantısını kim ayarladı? Victor omuz silkti. Olağan ziyaretlerimden biriydi. Peki kim toplantı talebinde bulundu? Sessizlik. İşte şimdi faka bastın. Siz talep ettiniz değil mi? Dedi Rizzoli. 2 hafta önce Harvard'ı aradınız. Dekana zaten Boston'a geleceğinizi ve bu arada ona da uğrayabileceğinizi söylediniz. Bağlantılarımı canlı tutmam lazım. Peki Boston'a gelişinizin gerçek sebebi neydi Doktor Banks? Başka bir sebebi vardı değil mi? Kısa bir sessizlik. Evet. Neydi peki? Eski karım burada yaşıyor. Onu görmek istedim. Ama onunla uzun zamandır görüşmemiştiniz. Ne kadardı bakayım? Yaklaşık 3 senedir galiba. Anlaşılan size her şeyi anlatmış. O zaman neden benimle konuşma ihtiyacı duydunuz ki? Ve 3 sene sonra birden çaresizce onun yokluğunu fark edip ülkenin ta diğer ucundan uçmaya karar verdiniz. Hem de sizinle görüşüp görüşemeyeceğinden emin olmadığınız biri için. Bazen aşk bizden risk almamızı ister. Bu bir iman meselesi. Görmediğiniz, dokunamadığınız bir şeye inanmak gibi. Arada böyle ani sıçrayışlar yaparız değil mi hayatta? Victor Rizzoli'nin gözlerine baktı değil mi dedektif? Rizzoli birden yüzünün kızardığını hissetti. Bir an durup ne söyleyeceğini bilemedi. Victor cevabı öyle bir evirip çevirmişti ki konu birden sanki Rizzoli'nin içinde bulunduğu durumu konu alan bir sohbete dönüşü vermişti. Aşk risk almaktır. Sessizliği bozan Crowe oldu. Yani? Siz eski karınız da güzel bir kadın tabii. Kesinlikle saldırgan bir tavırda değildi. Sanki Rizzoli'yi tamamen yok sayıp erkek erkeğe konuşuyorlarmış gibi. Aranızdaki ilişkiyi düzeltmek için onca yolu tapıp yanına gelmenizi anlayabiliyorum. Peki istediğiniz oldu mu? Problem yoktu. Evet, son birkaç gündür onun evinde kalıyormuşsunuz zaten. Bence bu iyiye doğru bir ilerleme. Neden bize gerçeği söylemiyorsunuz? Diye araya girdi Rizzoli. Gerçeği mi? Diye sordu Victor. Aslında gelişinizin gerçek nedenini. Peki siz bana söyler misiniz lütfen? Nasıl bir cevap vermemi bekliyorsunuz? Böylece ne siz ne de ben zaman kaybetmeyiz. Rizzoli masanın üzerine bir dosya attı. Şunlara bakar mısınız? Victor dosyayı açtığında saldırıya uğrayan köye ait fotoğrafları gördü. Bunlara daha önce bakmıştım deyip dosyayı kapattı. Mara göstermişti. Pek ilginizi çekmişe benzemiyor. Hoş görüntüler değil. Hoş görüntüler olması da gerekmiyor zaten. Bir kez daha bakın. Rizzoli dosyayı tekrar açıp bir fotoğraf seçti ve dosyanın üzerine koydu. Özellikle de buna. Victor bu sevimsiz kadından kurtar beni dercesine Crow'a baktı. Crow ne yapacaksın işte öyle böyle der gibi omzunu silkmekle yetindi. Fotoğrafa bakın Dr. Banks dedi Rizzoli. Ne dememi bekliyorsunuz? Bu o köydeki Van Ort kliniği. Burada bir anormallik görmüyorum. İnsanların bize nerede ihtiyaçları varsa biz oraya gideriz. Gideceğimiz yerlerde rahat edeceğimiz ya da tehlikede olmayacağımız kimse bize garanti edemez. Hala fotoğrafa bakmıyor, o korkunç görüntülerden kaçıyordu. İşte biz yardımseverlerin ödediği bedel budur. Bizler hastalarımızla aynı riskleri alırız. Aynı tehlikeler bizim için de vardır. O köyde ne oldu? Sanırım cevap gayet açık. Fotoğrafa bakın. Eminim her şey polis raporlarında yazılıdır. Şu kahrolası fotoğrafa bakın ve bana ne gördüğünüzü söyleyin. Victor sonunda kısa bir bakış attı fotoğrafa. Kliniğin önünde yatan yanık vücutlar. Peki nasıl öldüler? Bana toplu katliam yapıldığı söylendi. Hakikaten mi? Aniden kafasını kaldırıp Rizzoli'ye baktı Victor. Ben orada değildim dedektif. Hindistan'dan telefonla aradıklarında San Francisco'daki evimdeydim. O yüzden çok fazla bir şey bildiğimi söyleyemem size. Peki katliam olduğunu nereden biliyorsunuz? Andhra Pradesh polisinin raporunda öyle yazıyordu da ondan. Politik ya da dinsel bir saldırı olabilirmiş ama insanlar cüzdanlarla temas kurmaktan çekindikleri için köy merkezden çok uzak bir yerde kurulduğundan bu olaya tanıklık edebilecek tek bir kişi bile bulunamamış. Herkese her şeyi yakmışlar. Sizce bu garip değil mi? Neresi garip? Ateşe verilmeden önce tüm vücutlar aralığına sürüklenip geniş yığınlar halinde bir araya getirilmiş. Kimsenin cüzdanlı birine dokunmak istemeyeceğini söylediniz. Peki o zaman neden yığınlı yapılmış vücutlardan? Daha etkili olacağını düşünmüş olabilirler. Yani grup halinde yakınca. Etkili mi? Bir mantık çerçevesine bakmak istiyorum olaya. Peki herkese her şeyi yakmalarının nasıl bir mantığı olabilir? Öfke, barbarlık, bilemem. Ölü vücutları kaldırıp bir yere toplama, üzerine benzin dökme, odunları üst üste yığma. Bunların hepsi zahmetli işler. Duydukları yaralanma korkusu da cabası. Nereye varmak istiyorsunuz? Vücutları yakmaları gerekiyordu zaten diyorum, kanıtları yok etmek için. Ne kanıtı? Bunun bir katliam olduğu o kadar açık ki hiçbir ateş bunu saklayamaz. Ama aynı zamanda bu ateş aslında bütün bunun bir katliam olmadığı gerçeğini de gizleyebilir. Rizzoli Victor'un gözlerini ondan kaçırıp yere doğru bakmasına hiç de şaşırmamıştı doğrusu. Neden bu soruları sorduğunuzu anlayamıyorum dedektif dedi Victor. Neden polis raporlarına inanmıyorsunuz? Çünkü ya yanıldılar ya da rüşvet aldılar da ondan. E biliyorsunuz işte. Daha neden bana soruyorsunuz ki? Rizzoli parmağıyla fotoğrafın üzerine vurdu. Bir daha Dr. Banks. Bakmak istemiyorum. Orada yanan sadece insan vücutları değilmiş. Keçiler de telef olmuş, tavuklar da. Ne büyük bir kayıp. Bu ama sağlıklı gıdaların yok edilmesi. Neden önce öldürülüp sonra yakılmış olabilirler ki? Victor alaylı bir şekilde güldü. Belki onlar da cüzdanlıdır, ne bileyim ben. Peki ya kuşlar? Kuşlara ne olmuş? Victor başını salladı, ne? Kliniğin tenekeden yapılmış çatısını gösterdi. Bunu fark etmediğinize iddiaya girerim ama Doktor Ailes görmüş. Şu çatının üzerindeki siyah lekeler. İlk bakışta kuru yapraklara benziyorlar ama etrafta ağaç yokken ortada yaprak olması çok tuhaf olurdu. Ayrım sonu sayfa 346. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Indiana Jones. I N D I A N A J-O-N-E-S.